Bipod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda TOA Esports'un kurucusu ve sahibi Ahmet Bozyel var. Abi öncelikle beni kırmayıp program davetimi geri çevirmediğin için çok teşekkürler. Hoş geldin.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Hoş bulduk.
Doğrudan ilk soruyla başlıyorum o zaman. Yani kısaca kendinden bahsedebilir misin? Kimdir Ahmet Bozyel? Ne yapar, ne yer, ne içer?
Yani bir e-spor aşığı diyebiliriz. Bilgisayar oyunlarından keyif alan, çocukluğunu Atari salonlarında, internet kafelerde geçirmiş, PlayStation salonlarda geçirmiş, ilişkisine Commodore 64'te başlamış, bütün PlayStation serilerini ve bilgisayar kombinasyonlarını denemiş. Bir e-spor aşığı ve bu dalda yatırımlar yapmak isteyen biri.
Ya peki e-spor alanına yatırıma gelene kadar ki süreç nasıl gelişti? Yani bu alana yatırım yapma kararı nereden çıktı?
Yani öncelikle böyle sabit fix fikirlerle bir işe girmiyoruz. Ben zaten normalde de hayatımda yeni iş alanları bulma konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Yani Howard'ın bir sözü vardır, iş aramak yerine iş icat edin gibilerinde. Ben o tarz düşünürüm hep. İnsanların da hayatları boyunca keyif almadığı işlerde böyle adamın, örnek veriyorum, doğasında masa başı iş yok ama bir memuriyete kaptırmış, bütün ömrünü buna heba ediyor. Mutsuz olarak işe gidiyor. Ben bu tarz bir hayatı hiçbir zaman istemedim. Benimseyemem de zaten. O yüzden neyde mutlu olurum dedim. Neyde insanlara daha iyi yardımcı olabilirim? Bunu düşündüm. Çünkü ben de zamanında e-sporla ilgilenmiştim. Küçük çaplı da olsa. Bizim dönemimizdeyken durumlar bayağı vahimdi açıkçası.
Yani peki bu alanda hala kendini iyi bir oyuncu olarak atfeder misin? Hala düzenli olarak oynuyor musun oyun? Devam ediyor musun?
Tabii ki ortalama bir CSGO oyuncusundan belki de daha fazla oynuyorumdur. Yani bir günümün 3-4 saati yine burada geçiyordur diye düşünüyorum.
Dijital oyunlar özlerinde elbette rekabetçi yapılara sahip işler. Ama ya yani genel eski noktalarına baktığımızda ya genelde insanların eğlenceli vakit geçirmesi odağında başlamış bir nokta. Ve şu an geldiği yerde işte içinde takımların olduğu, takımların yarıştığı ayrı bir ekonomisi olan bir alana dönüştü. Yani burası iyice bir profesyonelleşmiş bir alana dönüştü. Yani bu dönüşüm nasıl gerçekleşti?
Yani benim düşüncem zaten bir spor dalı olduğu için e-sporda. Spor dallarının hepsi rekabetçi yapı üzerine kuruludur. Yani karşılıklı rekabete dayanmadığı süreçteyken şey gibi düşün. Yani GTA ve Vice City'den zamanında ne kadar çok zevk aldık. Bölümlerinin ve story modunun olmadığını düşünürsek sadece açık dünya bizim bir işimize yarar mıydı? Yok. O yüzden rekabetçi yapıdan dolayı geliştiğini düşünüyorum. Yani bunun ileriye gitmesinin sebebi de zaten bizim gibi yeni iş sektörleri arayan insanların oluştuğu bir dünyada gibi düşünürsek çok normal ve çok daha da ilerleyecek. Yani normal sporun bile önünü kesmeye başlarsa önümüzdeki 10 yıllık süreçte benim beklentim bu. Yani daha az futbol, basketbol maçları belki, yani yan sporların yok olması, yani bir yandan spor literatürlerine korkutucu da geliyor olabilir bu konu.
Yani o zaman senin düşüncene göre abi ileride şu anda bildiğimiz sporlardan ziyade elektronik sporlar çok daha ön plana çıkacak ve belki de şu anda bildiğimiz spor dallarının bir kısmını yok edecek durumda.
Yani kısmi olarak yeni şeyler her zaman eskileri ya rafa kaldırırlar ya da tamamen yok ederler. Spor tamamen yok olmayacak. Hiçbir zaman yok olmaz. Ama sonuçtayken gençlerimizin bunda daha çok eğlendiği aşikar. Bunu spor mentaliyle de birleştirdi TOA, örnek veriyorum. Hem spor yapıp hem e-sporla ilgilenen sporcularımız var bizim. Bunun üstüne eğitimler alıyorlar. O yüzden önüne geçecektir. Yani azaltacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, boks maçta ben şunu düşünüyorum mesela. Boks maçları kalkacak. Bu vurdu kırdı olayı kalkacak. Örnek
Yani
veriyorum, şey gibi olabilir mesela. Neydi bu? Bir gözlük takıyorduk ya.
VR gözlükler.
VR boks maçları online şekilde olabilir, örnek veriyorum. Ya da şu an FIFA serisi de çok iyi gidiyor bu konuda. Normal 11 vs 11 maçlar gibi yan şekilde lig başlayabilir, örnek veriyorum ki partner ülkelerde var diliyorum diye biliyorum. Yani televizyonlarda bunu aktif olarak Hollanda bildiğim kadarıyla bu işi yapıyor zaten şu an aktif olarak.
Keza zaten ülkemizdeki popüler spor kulüplerinin de bu işe girdiği düşününce en son hatta Göztepe sanırsam bir FIFA takımıyla alana giriş yaptı.
Evet.
Bu Olabilecek bir iş kesinlikle. Kesinlikle bu konuda ben de katılıyorum. Ya, peki Toa Esports'un çıkış noktası neydi? Yani kuruluş aşaması nasıl gerçekleşti? Kuruluş amacı neydi? Neden böyle bir oluşma kurma gereği duydun abi?
Aslında işin bu tarafını çok fazla anlatmayı sevmiyorum. İşin bu tarafındayken bizim dönemimizde biz TOA'dan önce başka birçoğunu tanıyorsunuzdur bu kulüplerin ama yine isim vermeyeceğim. Anlaşmamız böyleydi o insanlarla. Biz birçok kulübe işte yol yardımı, forma yardımı adı altında gençlerimize zaten destek çıkıyorduk. TOA'dan önce de çıkıyorduk. TOA sadece bu işleri bizim yapmamız gerektiği durumunu gösterdi bize. Biz kendi aramızda oynayan bir topluluktuk. Publikler, oyun sunucuları vesaire. Bunlar üzerinden e-sporculara destek çıkmaya çalışıyorduk. Ama sonra baktık ki, örnek veriyorum, sizin verdiğiniz 5 bu çocuklara 2 olarak gidiyor falan gibi sıkıntılar olmaya başlayınca dedik ki o zaman biz yapalım bu işi. Biz yardımcı olalım. Birinci elden yardım edelim dedik. Ya, kuruluş amacına gelirsek de biz CS 1.6 dönemlerinde, Counter Strike 1.6 dönemlerinde zordu. Yani ailelerde destek vermiyordu, sıkıntılar da yaşanıyordu. Örnek veriyorum, ben Sakarya'daki ve Bursa'daki turnuvaların ikisine de otostop yaparak çektim. Otostop yaparak gittim. Yani abilerimizin o zamanlar gözlerinin içine bakıyorduk. Toz kola ısmarlasınlar diye. Anlatabiliyor muyum yani? Şu anki gençlerimizin yaşadıkları e-spor mecraları çok çok çok çok iyi durumda. Ben örnek veriyorum, AWP oyuncusuydum Counter Strike 1.6 oyununda. Yani bir tane shot kaçırdığımız zaman, AWP ile atış kaçırdığımız zaman ya da o saydığı verdiğimiz zaman bir mola alınır böyle, yani bir kalkar takımın IGL'i ve kaptanı dediğimiz abilerimiz. Ya da ben Enes Kökümüz'e böyle şapatanak bir tane vurdu. Biz bir daha kaçırmazdık yani, anlatabiliyor muyum? Şu an çok şanslılar. Psikologları var bakın TOA'da. İşte kamp dönemlerinde kalorili yemekler alıyorlar. Özel aşçıları var. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli şeyler bunlar.
Keza dediğin gibi şey, turnuvalara katılım süreçleri çok daha farklılaştı. İşte ekipman destekleri ona göre değişti. Şu an geldiği noktada
Evet.
çok daha farklı bir noktada.
Kesinlikle. Ve daha da ilerleyecektir bu.
Ya peki ya bir e-spor takımı kurmak için ne gerekiyor? Yani bir insan e-spor takımı kurmaya kafasını koyduktan sonra neler yapması lazım? En çok nerede efor sarf ettiniz? En kuruluş aşamasında en çok kafanızı kurcalayan nokta neydi?
Şimdi buna ben Ahmet Bozyer olarak mı yoksa Tuğan'ın sahibi olarak mı cevap vereyim? Ahmet Bozyer olarak. Benim kurmayın kardeşim. Kuruyorsunuz, 2 gün sonra yok oluyor. Başında da durmuyorsunuz. Bir hevesle yaptırıyorsunuz logoyu, bastırıyorsunuz formayı. Gençleri alıyorsunuz, parasını da vermiyorsunuz, basıyorsunuz, gidiyorsunuz sonra. Bu gençleri biz toparlıyoruz sonra tekrardan. O yüzden kimseye yapamayacağınız iş için umut vermeyin. Bakın ben normal röportajlarımda da söyledim. Cebine koyarsın 300 bin liraya falan. Dersin ki gaming house'umu da açacağım, çocuklara yardım da edeceğim. O zaman eyvallah. Ama böyle elime 5 bin lira geçti, bir logo yaptırayım, bir tane Facebook sayfası kurayım, bir Gmail'e bakar YouTube hesabı mentaliyle ilerlersen 2 gün sonra işlerin istenmediği gibi gittiğini görürsün zaten. Ya bunun sebebi de şey, yani ben 5 bin lira vereyim, ortalama bir takımı kadroma katayım. Bununla sponsorlara gidelim. Vermezler sana sponsorluk. Ben yüzüne söylüyorum bakın. Şimdi yani kuracak olan arkadaş kurma. Vermeyecekler o sponsorluğu sana.
Yani bu işte ana hikaye para kazanma odağında bir şeyler yapmaktan ziyade bu işe gönül vermek kısmında
Aynen öyle.
şekil alıyor.
Aynen
Evet.
öyle.
Yani peki takım içerisindeki oyun bazlı takımların kuruluş süreçleri nasıl gerçekleşiyor? Yani oyuncu transfer süreçleri nasıl süreçler? İşte bildiğimiz spor dallarında olduğu gibi bu alanda da menajerlerle konuşmak mı, menajerlerle anlaşmakla mı söz konusu? İşte sözleşmeler nasıl ilerliyor, sözleşme işleyişi nasıl ilerliyor?
Yani açıkçası söylemek gerekirse bizim yönetimimizde Koca Üniversitesi eğitmenleri falan var. Bu mentaldeyken ve spor koçları var, bildiğimiz spor koçları, milli takıma sporcular yetiştirmiş koçlarımız var. Bunların mentaliyle, yani futbolun ya da sporun direkt ana mentaliyle biz e-spor yapmaya çalışıyoruz zaten. İkisini birbirine devşiriyoruz aslında. Bir sentez var ortada TOA'da. Yani nasıl söyleyeyim sana? Örnek veriyorum, bir takımdan. Örnek veriyorum, Bursaspor'la Henry transferi hakkında konuşalım. Henry için Bursa'nın menajeri aradı. Dedi ki böyle böyle ön görüşme yapabilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Konu nedir? Oyuncunun transferi için işte gereksinimler nelerdir? Bu bonservisi var mı vesaire vesaire, bildiğimiz kapa bildirircesini kamuoyuna bildirdik. Görüşmeler başlamıştır. Transferi gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun. Anlatabiliyor muyum? Bakın
Evet abi.
buradayken sözleşmeli bu oyuncular. Yani buradayken şunu da yaparsın. Adamla ihtiyaçları olduğunu biliyorsun. Kardeşim bedeli bu da dersin. Ama bu LoL'deyken olur. CSGO'dayken sadece oyuncunun önünü kaparsın. Açık söyleyeyim yani Henry'nin transferindeyken herkes para aldığımızı falan düşünüyor. Hayır. Ben iki paket pişmaniye yolladım Henry ile beraber abi. Ciddi söylüyorum size yani.
Takım içerisindeki oyuncuların sözleşmeleri neleri kapsıyor? Yani belli bir sağlık güvenceleri var mı? İşte ne bileyim oyuncuların ücretleri neye göre belirleniyor? Ya da ne bileyim bu alanın iyice sözleşme bazlı olarak profesyonelleştiğinden bahsedebilir miyiz?
Yani şöyle söyleyeyim. Milyonluk Riot Games'e bağlı LoL kulüpleri bile 500 TL'lik oyuncular yani internet kafelerden birisi yazı paylaşmıştı okuduysan 500 TL'ye internet kafeden çocukları bulup para kasıyorlar diye. Ya şimdi bu mentaldeyken eğer böyle bir şey varsa ki bana da aynı şeyler birkaç defa geldi. Bu mentaldeyken çocukların ne kazanmasını bekliyoruz? Sponsorlar da bu konulardan rahatsız ki zaten euro ve dolar bazılarına bir bakarsanız TL karşısında adam bu ay ne verdiğini şaşırıyor açıkçası anlatabiliyor muyum? Hani biz kendi ana sponsorlarımızla da bir iki kere bu şekilde karşılıklı görüşme yaptık. Adam diyor ki yani nasıl ayarlıyorsunuz? İlk anlaşmamızda size diyor örnek veriyorum aylık 30 bin TL'ye gönderiyorduk. Şu anki anlaşmamızda 23 bin TL'ye gönderiyoruz. Yani Türk lirasına çevirdiğimiz zamanki süreç bu. Nasıl
Nasıl
ayarlıyorsunuz
ayarlıyorsunuz?
diyor yani. Bunu transferi neye göre yapıyorsunuz? Bu kadar oynak bir kurdayken nasıl işlerinizi sağlıklı yürütebiliyorsunuz? Yürütemiyorsunuz. 30 bin lira mı? 30 bin liraya endeksli kadroları kuruyorsunuz bu sefer. Dolar bir giriliyor, euro bir giriliyor. Oluyor mu 24 bin? 30 binlikten devam. Her ay kasa eksi 6 binde örnek veriyorum size. Kaç kişi bunu karşılayacak? Ve biliyorsunuz ki sporcuların aktif olarak başarı getirmeleri mümkün değil. Çünkü öyle bir şansları yok. Bir CSGO oyuncusu burada bir Rus'tan Rus'la kafa kafaya oynuyor. Yani 70 ping'le oynuyor. Bir Avrupalı ile mücadele ederken Avrupalı 10, 15, 20 ping. Biz 70 ping. Bunun CSGO'da ne kadar büyük bir oran olduğunu anlaması lazım.
Keza internet altyapısı o zaman burada çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor espor takımları için.
Müthiş, müthiş bir sıkıntı oluşturuyor.
Ki bunu yoğun olarak ben Erasmus süreci içerisinde yaşamıştım. Hollanda'dayken Rainbow Six Siege oynuyordum ve yaklaşık 4 ping civar bir pingle oynuyordum. Türkiye'ye döndüğümde 86 ping'e çıktı pingim. Ve aradaki fark o kadar büyük bir uçurum ki yani Türkiye'de bunu biraz anlamıyor oluyorsun haliyle. Ama o aradaki ping 1,5 saniyelik bir fark oluşturuyor neredeyse. Ve o 1,5 saniyelik fark aslında zaten senin maçı kaybetmene neden olan şey. Haliyle başarıyı da kaçıracak bir iş.
Aynen öyle. Yani 1,5 saniye demek buradaki mantıkla bakarsanız adamınızın oyun diliyle eğimine çıkıp seni vurup bombaya oturması demek. Sen daha adamı göreceksin. Yani bu dezavantajı verdiğimiz süreçteyken ki iyi işler yapan takımlarımız da oldu farkındaysanız. Yani Space Soldiers falan yani tamam çok uzun vadede çok uzun bir yatırım süreci gerektirdi. Yani
Evet.
2 sene boyunca hiçbir şey kazanmadan ödeme aldılar, beslendiler, konaklatıldılar vesaire vesaire. Belki ki ben de bunu düşünüyorum. Yani hatta geç bile kalmış bir başarıydı Space'inki. Ama şimdi baktığınız zaman başarılı mı? Sonuçta başarılıydı.
Başarılıydı. Ama geldiği noktada şu an çok büyük sıkıntılar yaşadı ve dağıldı takım.
Kesinlikle.
Peki ya bu dağılma sürecin nasıl bir sürecin sonucunda oldu? Hiçbir şey var mı, bilgin var mı abi? Neler yaşandı o süreçte? Neden bu takım bu hale geldi? Bu kadar Türkiye'nin en başarılı takımı neden bu hale geldi?
Yani bu çok normal yani bizim şu anki duruma bakarsanız sosyal medyada örnek veriyorum en çok eleştirildiğimiz konulardan bir tanesi çok fazla oyuncu ya da takım değiştirmesi Tuğan'ın. Hep kulübe isyan ediyor taraftar diyorlar ki böyle böyle sürekli takım değiştiriyorsunuz bu yüzden stabil başarı gelmiyor. İyi tamam da nasıl yapacaksın? Kız
Çok
arkadaşınla
zorlaşıyor.
kavga ediyorsun annenle babanla kavga ediyorsun. Onun sorunu, psikolojik sorunlar vesaire. Avrupa'da böyle bir durumu yok. Avrupa'da böyle bir durumu yok. Türklerdeyken çok duygusal bir yapı var. Yani önce arkadaş oluyoruz takım arkadaşımızla. Sonra en küçük bir şeyde alınacak yer arıyoruz. IGL çağırıyoruz maçı yönetsin diye. Sonra IGL'den daha iyi biliyormuş gibi davranıyoruz. Yani hiçbir zaman bir durak noktamız yok bizim. Bunu başarabilen insanlar zaten başarılı oluyorlar. O yüzden ne yaptık biz de? Psikolojik destekler almalarını sağladık. Takım terapileri özellikle. Bunlarda biz çok verimli çok verimli olduk.
Yani işin daha profesyonelleşmesi ve oyuncuların duygusal ilişkisinin alandan ortadan kalkıp işin daha profesyonel bir zemine oturmasına çalışıyorsunuz yani.
Kesinlikle. Stabilleştirmek istiyorsanız başarıyı bu tarz bir yol izlemeniz şart. Yoksa yani günlük oluyor. Yani bir de CSGO'yu, PUBG'yi ya da FPS oyunlarını biliyorsun. Hani normal sokak kavgası gibi ayağının kaymasına bakar. Bugün evet, aldığın şampiyonluğu yarın ilk turda elenmen olarak görürüz.
Ya peki şu noktada Toa Esports'un ana gider kalemleri nelerdir? Yani neler için harcama yapmaktasınız?
Grafiker, video editörü, personeller var. İşte sosyal medyacı, dil çevirmenleri, işte İngilizce, Almanca ağırlıklı olarak. Fransızca da var tabii ki. Marketing personelleri. Bunların hepsi para. Yani normal oyuncuların maaşlarını geçiyorum zaten. Gaming host giderlerini, beslenme giderlerini, gym giderlerini bunları genel olarak geçiyorum.
Yani o zaman burada bayağı şirket gibi çalışan bir e-spor takımından bahsedebiliriz. Yani şey gibi bir durum değil. İşte 5 adet oyuncu buldum, başlarına bir koç koydum ve bir sponsor buldum. Oynayan gibi bir iş değil yani Toa Esports'un işi.
Kesinlikle değil, kesinlikle değil. Biz çocukların eğitimlerini ne kadar kontrol ediyoruz? Yani okul eğitimleri nasıl gidiyor, sosyal hayatları nasıl? Yani biz çocukları eve kapatalım burada, dünyanın en iyisi olsunlar modunda değiliz. Bizim mottomuz da bu değil. Biz birbiriyle iyi anlaşan, iyi arkadaş olan insanların oyunda başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Yani biz o yüzden çıkıyoruz, geziyoruz, takım aktiviteleri yapıyoruz. Yani daha önceki internet sitesine baktıysa İzmir'e gidiyoruz. Tatiller yapıyoruz beraber. Biz şeyin derdinde değiliz. Gidelim şu X bilmem ne kupasını kazanalım. Cebimizde para görsün modunda değiliz. Bizim zaten kulüp ana yönetiminin de kulüple maddi bir bağı yok. En fazla bizden çıkıyor, öyle söyleyeyim size. Geri kalan geldiği gibi sporculara.
Bu giderlerin karşılanması nasıl gerçekleşiyor? Yani örneğin turnuvalarda alınan başarılar bu işte yeterli değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki bu giderleri karşılamak için sponsorluk anlaşmaları yeterli oluyor mu? Yoksa yine de işte para odağında olmayan bir kulübün illa cebinden durmadan bir ödeme yapması gerekli mi?
Değil. Buna göre hesaplarsanız, yani belirli bir stabil kadro üzerinden devam ederseniz hiçbir sıkıntı olmadan devam edebilirsiniz. Yani 10 binlik bir yatırım alıyorsunuzdur aylık. 10 bin harcarsanız ya da 9 bin harcarsanız devam ettirebilirsiniz. Ama siz 10 bin ışıklandırıp 100 binlik takım kurup risk alırsanız bu şey gibi, borsa mantığı gibi yani, yanılma payı her zaman vardır hayatta.
Ya peki sponsorluk anlaşmaları genel olarak nasıl yapılıyor? Yani bir başarı kazandıktan sonra markalar mı takımlara sponsorluk için başvuruda bulunuyor? Yoksa takım mı sürekli bir sponsor arayış içerisinde? Hani bu sadece Toa Esports nezdinde değil, işte genel alan için konuştuğumuzda cevaplanması gereken bir soru bence.
Tabii ki, bir örnek veriyorum. Trust Gaming üzerinden gidelim. Trust Gaming bizim ana sponsorumuz. Hem maddi hem ekipmanlar olarak düşünün. Gaming House'umuzun oluşumunda bile %60'lık %70'lik payları var. O kadar büyük bir yatırım yaptılar Tuğa'ya. Bu adamlar 2 sene boyunca Tuğa'nın, düzgünce söyleyip Tuğa'nın peşinden koştular. 2 sene boyunca ortalama her ay görüşme istediler. Ve biz bu süreçteyken sponsor istemiyorduk. Çünkü sponsor aldığınız zaman belirli raporlamalar gerekiyor. Yani bu ay şunları yaptık, bunları yaptık, şunları yaptık. Yani bir şey, rapor sunuyorsunuz sürekli. Anlatabiliyor muyum? Evet, biz bunu istemiyorduk. Buna hazır da hissetmiyorduk, kendimizi yapmıyorduk. 2 yıllık sürecin sonundayken tamam buyurun görüşelim diyerek örnek veriyorum. Trust Gaming'de başladı. Keza Bino Game'de öyle. Bizim Bino Game'le ilişkimiz daha öncesine dayanıyor tabii ki. Ama Trust'da böyle oldu.
Yani aslında takım bir şeyler yapmaya başladıktan sonra zaten sponsorlar sizi kovalıyorlar ve peşinizden koşuyorlar yani.
Ürünü nasıl pazarladığınız da çok önemli açıkçası. Yani ben mesela tekil işleri sevmem. Şu an mantıklı olarak baktığınız zaman kaç tane spor takımımız var? Şu an aktif 3 ya da 4. Kaç tane yayıncısı var Tuğan'ın? 20. Yani bunların koltuklarından masalarına kadar, işte atıyorum klavyesine, mouse'una kadar, kondenser mikrofonuna kadar. Her şeyleri yollandı. Biz bunu ya, örnek veriyorum, şu mantıkla bakarsanız bize bunlara yollamamız için alınmadı. Hiçbirinin örnek veriyorum P-Queen, Pelin Baynazoğlu. Gördünüz mü Toa logosu hiç herhangi bir yerinde? Hayır. Koydurmadık. Baktığınız zaman bütün setlerini Toa dizmiş. Bir kere ağzından Toa lafı duydunuz mu ya da Toa paylaşımı gördünüz mü? Hayır. İşte bak, bu sektörün gelişmesi için atılan adımlar. Anlatabiliyor muyum?
Elbette.
Yani ben bu sandalyeleri masaları satamaz mıydım? Düz mantıkla baktığımız zaman ticari olarak satardım. Her sahipten 2500 TL para alırdım. Örnek veriyorum. Bu da 10 tanesini satsam 25.000 TL yapar. Hadi ben tatile çıkıyorum. Bu mantıkla bakarsanız yani sektör hiçbir zaman gelişmez. İşte biz aldığımız direkt yatırarak biraz daha yer ediniyoruz. Örnek veriyorum ne yaptık? TOA Esports. TOA Gaming. Gaming dediğimiz oyun sunucularının olduğu bir alan. Oranın da genç bir yönetimi var örnek veriyorum. TOA Medya, Espor Click falan bunların da içinde barındırdığı. TCL vardı, Turkish Community League. O da TOA'nındı. Örnek veriyorum Game Garage serileri var. Hala TOA'nın. Anlatabiliyor muyum? Medya olarak baktığınız zaman TOA TV aynı zamanda. Yani Twitch'e rakip olan 2-3 tane firma TOA TV sürekli istiyor ve yüksek bedellere. Anlatabiliyor muyum?
Yani
Yani tekil değil.
sürekli alanın gelişmesi odağında işler yapılıyor yani.
Tabii ki. Yani tek başına bir şey yapamazsınız. Yani tıkanıp kalmak yerine dediğim gibi yani sürekli bir işin peşinden koşturmak yerine kendi iş alanınızı yaratmanız bence daha yararlı.
TOA Esports bugün kaç farklı oyun alanında faalet gösteriyor? Yani kaç farklı e-spor dalında faaliyet gösteriyor?
CSGO, Fortnite kadromuzun mesela sen ilk duyacaksın. Fortnite kadromuzu dağıtacağız çünkü Türkiye'de gerekli ilgiyi görmüyor ve Avrupa'daki turnuvalarda Türk takımları almıyorlar şu an. Yayıncı odaklı oldu yani Türkiye'den alsa da yayıncı alıyor sadece. O yüzden Fortnite kadromuzu dağıtacağız. PUBG kadın kadromuz var. Erkek kadrosu kurmayı da kesinlikle düşünmüyoruz. Buradan dinleyen bir kardeşimiz varsa sormayın artık bıktım. Wolf Team düşünmüyoruz. Bakın söylüyorum yine. Point Blank düşünmüyoruz. Zula erkek takımı düşünmüyoruz. Mesela Zula'da da kadın takımımız var ama bu da neden? Zula güzel bir şey yapmış. Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınların oynayacağı bir turnuva yapmış sadece. Dedi ki o zaman destek oluruz seve seve.
Peki neden özellikle sadece bu oyunlar? Yani faaliyet gösterdiğiniz oyunların hepsi FPS türünde oyunlar. Yani Toa'nın odaklanmak istediği alan işte FPS türündeki oyunlar mı yoksa bunun farklı bir nedeni mi var?
Değil aslında bizim FIFA takımımız falan da vardı. Yani Türkiye şampiyonu falan oldular. Biz sadece duyurmadık. Hani göz önüne sokmadık öyle söyleyeyim. Yani başarılı oldular. Ve sonra bıraktılar.
Oyunlardan işte mesela Türkiye'de League of Legends gibi
Kesinlikle.
bir popüler bir oyun var mesela.
Evet.
Dinleyicilerin çoğunun bildiğini düşünüyorum.
Evet.
Mesela bir League of Legends takımınız neden yok bu bağlamda?
Biz var aslında bizim vardı daha doğrusu yani bu Umut Atlıları falan biliyorsunuzdur. Bunlar LoL'de yılın oyuncusu falan seçildiler. O jenerasyondan en az 3-4 tane oyuncu TOA'nın akademisinden çıkma. TOA'nın LoL takımından çıkma zaten. Umut Atlı'nın kariyerine bakın TOA'dır. Umut Atlı'yı örnek veriyorum size. Diamond 4 bu çocuk ligde oynayamaz dedikleri süreçteyken biz aldık ve bunu Umut Atlı haline getirdik. Ya da Taor ne işi var Türkiye'de bu Fransızın dedikleri zaman Rengar'la Yemsel'de rakip dövüyordu. Anlatabiliyor muyum? Bu nereden çıktı bu adam diyordu. Biz buna göre bir ekip kurmuştuk. Scout'luğunda yapıyorduk, analizlerini de yapıyorduk. Ama bizim yatkınlığımız daha çok FPS oyunları ve MOBA bildiğiniz üzere daha çok maddi gereksinim istiyor. Bunu sağlarsınız tamam belirli bir yere kadar. Ama şu anki franchising sistemindeyken böyle bir şey imkan var gibi gözüküyor mu? Yani 10 milyonluk falan sunum yapman lazım.
Yani ve şey işte MOBA oyunlar içerisindeki daha yabancı oyuncuları vesaire düşününce işin içinde çok büyük bir ekonomiden bahsetmemiz gerekiyor.
Öyle. Yani senin ortalama bir oyuncumuz şu an asgari maaş alıyor. Ama Avrupa'da onun yarısı kadar oynayan oyuncu bunun dolar üzerinden alıyor. Yani 2000 TL üzerinden konuşalım. Aynı seviyenin yarısındaki oyuncu Avrupa'da 2000 dolar üzerinden ya da 2000 euro üzerinden alıyor bu meblağı.
Yani yurt dışında ve Türkiye'de olan e-spor takımlarını karşılaştırdığımızda işleyiş olarak böyle göze çarpan çok büyük bir farklılıktan bahsedebilir miyiz? İşte yurt dışındaki takımların hepsi tamamen profesyonelleşmiştir gibi bir tanımlama yapabilir miyiz? Veya ne bileyim takımların içerisinde şöyle bir rol var ama Türkiye'de bu rol şu an için geçerli değil, şu an için yok gibi bir işleyiş farklılığından bahsedebilir miyiz?
Yok yok yok kesinlikle değil. Yani birazcık daha gerideyiz evet yatırım konusunda daha dezavantajlıyız. Sporcular konusunda daha kısıtlıyız öyle söyleyeyim. Altta bir fabrika yok. Yukarıda çok fazla iyi örnek yok. O yüzden yani diğer Avrupa'ya göre bakınca bir İsveç'e baktığınız zaman CSGO'da Türkiye'ye CSGO'da şu an CSGO takımı kuracak olsan 20 tane oyuncu bulabilirsin.
Aman bir
20-25
defa
tane
falan.
ha 20-25 tane aktif oyuncu bulabilirsin. Bir İsveç'e bakar mısın?
Keza CSGO için baktığımızda İsveç
25
mükemmel bir
bin
örnek.
herhalde.
Mükemmel bir
25 bin
örnek.
herhalde.
Yani peki o zaman takımınızla alakalı araştırma yaparken takım içerisinde e-spor birinci sıfatıyla görevine devam eden Müge Hanım özellikle çok dikkatimi çekti.
Evet.
Çünkü bu süreç içerisinde diğer takımların hepsini de kontrol ettim ve bu görevi üstlenen başka bir insan yok herhangi bir
Yok.
takımda.
Evet.
Ya Müge Hanım'ın iş alanı nedir? E-spor bilimci ne iş yapar? Takımdaki görevi nedir?
Spor bilimcisi gibi aslında. Müge Hanım zaten CV'sini okuduysanız mükemmel bir kariyere sahip.
Evet, şu an hatta kendisi araştırma görevlisi sanırsam Kocaeli
Evet, Koca
Üniversitesi'nde.
Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Müge Hanım ne yapıyor? Oyuncuların dosyalarını arşivliyor. Yani örnek veriyorum. Görkem sen bir oyuncusun. Ne
Evet.
problemin var? Örnek veriyorum. Şu şu şu şunlara alerjim var. Şunlar şunlar seni mutsuz ediyor. Şunlar psikolojini yapıyor. Ya bozuyor. Şu kelimeyi duyduğun zaman maçta hype'lanıyorsun. Daha güçlü hissediyorsun kendini. Ya da takım arkadaşın şunu yaptığı zaman maçtan düşüyorsun. Bunları alıyor. Bir çorba yapıyor. Ve diyor ki sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap. Hadi hep beraber bunları yapıyoruz. Ve bakıyorsun ki evet, evet oluyor. Yani biz bunu şeyde de denedik. 4 ortalama oyuncuyu alıp Şampiyonlar Ligi'ni çıkarmak. Örnek veriyorum PUBG'de. Biz bunu da denedik. Evet oluyor.
Yani aslında bir takım
Mental de
içerisindeki
bitiriyor
bir
yani.
PDR'ci gibi çalışıyor.
Tabii ki PDR'sinden tutun, bunların yemek kalorilerine kadar tutun. Her şeyle ilgileniyor.
Ya peki böyle bir rolü takım içerisinde getirmek kimin fikriydi? Yani böyle bir şey Avrupa'dan veya ne bileyim Amerika'dan veya Asya'dan bir örnek alma sonucu gerçekleşen bir şey mi? Yani böyle bir olay nasıl aklınıza geldi?
Öncelikle kimin aklına geldi sorusu beni kırdı Görkemci. Yani bir anla artık onu da. Şimdi o bendeydi ama feyiz almak konusundayken nasıl aklına geldi diye düşünüyorsan şey dedim. Biz lobiler üzerinden hareket ediyoruz örnek veriyorum. Fnatic'tir, işte Astralis'tir, Helldivers özellikle. Bunların lobileriyle, menajerleriyle görüşerek oralarda sistemler nasıl ilerliyor? Nasıl daha sağlıklı koşullar sunabiliyorlar? Ne bu oyuncuları daha iyi yapıyor vesaire görüşmeler yapıyoruz. Yani onlar üzerinden yola çıkıyoruz. Bunu da Astralis mesela çok aktif kullanıyor. Biz de çok aktif kullanmaya başladık o yüzden. Sonuçta CSGO ya da FPS olarak bakarsınız dünyanın en iyisi Astralis.
Evet, şu noktada. Son olarak sormak istediğim o zaman Nisan 2018 itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı altında kurulmuş olan bir Türkiye Espor Federasyonu girişimi var. Ve kurulduğu günden itibaren alana ne gibi getirilerde bulundu ya da herhangi bir getiride bulundu mu? Ya da ileriye yönelik olarak ne getirebilir alan için?
Getirse Zula'ya getirir. Başka hiçbir şey getiremez.
Ya aslında ben de aynı görüşleri taşıyorum. Çünkü e-sports konferansı vardı. Esport.com diye yakın dönem
Evet, evet,
içerisinde.
evet.
İşte Espor Federasyonu Başkanı'nın da katıldığı bir konferansta, hatta Zulu sponsorluğunda da gerçekleşen bir konferans aslında. Ve anlatılan noktada aslında çok şey yapılmış gibi anlatılan noktada aslında alanı bilen insanlar için hiçbir şey yapılmadığı bariz ortadaydı. Ama ileriye dönük olarak böyle umut verici sözler söyleniyordu. Umut verici.
Bir şey soracağım Görkem kardeşim. Her şeyi geçtim.
Tabii ki.
Bu federasyonda kaç kişi var? Kaç tanesi MOBA'cı? Bütün hepsi MOBA.
Ama hiç MOBA bazlı hiçbir şey konuşmamışlardı ve sadece
Konuşmasına gerek yok ki zaten onlar. Kankitoşkalar onlar. Kendi aralarında hallediyorlar işi. Ya adamlar MOBA'cı bir kere. Şimdi ne yapmasını bekliyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ne olacak? En fazla Zura'dan Ahmet abi arayacak. Diyecek ki bir turnuva mı düzenleyecek abi diyecek. Ha, tamam hadi hadi, hadi düzenliyoruz. Bitti gitti. Yani çok teferruatlı yapamazsın bu işi Türkiye'de. Kaç tane kulübün var senin ya Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı? Great
Muhtemelen
Sultans'ı
yok.
gördüm geçen gün. Biz ilkiz demiş adam. Bir ay önce, bir iki ay önceki muhabbet bu. Yani ilk defa biz olduk demiş. İlk biziz demiş yani. 2 ay önce bakın
Ki
Space olarak
Nisan
filan.
2018 kuruluşu federasyonun.
Ya şimdi düşün.
Yani şeylerle konuştuğumda da aynı tepkileri almıştım ve hiç şaşırmadım açıkçası bu durumdan.
Mecliste
Ben
konuşsunlar işte.
ya mecliste konuşulsun adlı bir temalı bir iş ya da insanlar federasyona kayıtlı olsun evine bir belge gelsin işte odasına assın falan filan gibi başka hiçbir halta
Onun
yaramayacağıyla alakalı.
federasyonu kurmana gerek yok ki. Onun federasyon kurulmadan önce de lisans olarak alabiliyordun. İstedikleri neydi? Sağlık ocağına gidiyorsun. Doktor amca, doktor amca bana klavye kullanabilir yapıyı vermeniz gerekiyormuş diyordun. Altıdan da resim alıp gençlik spor il müdürlüğüne götürüyordun. Veriyorlardı sana lisans kanka.
Yani hiçbir esprisi yok diyorsun.
Var var, komik oluyor.
Abi çok teşekkür ederim katıldığın için.
Rica ederim.
Var mıdır eklemek isteyeceğin, son söylemek isteyeceğin bir şeyler?
Lütfen çocukları pistten alalım.
Çok teşekkürler
Ben
abi.
teşekkür ederim.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod